Hazreti Adem'in Rabbena zalemna diye hatayı üzerine alması, şeytanın bima avveyteni diyerek Allah'a yüklemesi beyanındadır. Dipnot: ey Rabbimiz, biz kendimize zulmettik. Araf 23. İblis, beni azgın kılışın hakkı için dedi. Araf 16. Hicr 39. Hakkın fiilini de gör, bizim fiilimizi de, bizim de yaptığımız işler olduğunu bil. Zaten bu aşikar bir gerçek. Şayet halkın fiilinin hükmü yoksa o halde niçin şöyle yaptın, böyle yaptın deme. Yani kırılma, sevinme, ceza ve mükafat eyleme. 1505. Allah'ın halikiyet sıfatı bizim fiillerimizin mucididir. Bizim fiillerimiz o Ulu Mevla'nın eserleridir. Söz söyleyici ya harfi ya manayı görür. Bir anda hem onu hem öbürünü nasıl kavrayabiliriz? Mana tarafına gitse harften gafil olur. Hem ön ve hem art bir bakışta nasıl görülür? Önünü gördüğün anda ardını nasıl görebilirsin? Bunu bil de tarif edileni anla. Can aynı anda hem harfi hem manayı kavrayamazken nasıl olur da bu ikisinin de haliki olabilir? 1510. Ama ey oğul, her ikisini birden ihata eden yalnız Allah'tır. Bir iş onu başka bir işten alıkoymaz. Şeytan Hakk'a, beni sen aldattın, azgın kıldın, bima avveyteni dedi. O alçak iblis kendi fiilini gizledi. Dipnot: Araf 16, Hicr 39. Adem ise biz nefsimize zulmettik. Rabbena zalemna enfüsena dedi. Fakat o bizim gibi Hakk'ın fiilinden gafil değildi. Dipnot: Araf 23. Adem günah işlediği esnada edebi sebebiyle Hakk'ın fiilini gizledi. Cürmü kendi nefsine isnat ederek meyveyi yedi. Adem'in tövbesinden sonra Cenab-ı Hak, ey Adem, sendeki cürmün ve mihnetlerin yaratıcısı ben değil miyim? Diye sordu. 1515. Senden zuhur eden kaza benim takdirim değil midir ki özür zamanında onun için gizledin? Dedi. Adem, korktum, edebi terk etmedim deyince Cenab-ı Hak, ben de seni onun için kayırdım ve sana karşı öyle davrandım dedi. Her kim ki hürmet eder, hürmet bulur. Her kim şeker getirir, badem helvası yer. Temizlikler, hoşluklar, temiz ve hoş kimseler içindir. Yarı hoş tut, hoşluk gör, incit, rencide ol. Dipnot: kötü sözler, kötü kimseler, iyi sözler de iyi kimseler içindir. Nur 26. Ey gönül, cebr ile ihtiyarı birbirinden ayırt etmek için bir misal getir. Ta ki cebir nedir, ihtiyar nedir bilesin. 1520. Mesela bir el ki hastalık ve zaaftan titreyici ola ya da bir el ki onu sen kasten titretesin. Her iki harekette mecburi veya ihtiyari Allah'tandır. Onu bil. Lakin ikisini birbiriyle kıyasa imkan yoktur. İkinci hareketten pişman oluyorsun çünkü onu sen titrettin. Bunda senin ihtiyarın var. Eli kendiliğinden titreyeni bu hareketinden pişman görmeyeceksin. Nasıl pişman görebilirsin? Bu bir akıl bahsidir. Ancak hangi akıl hilekar olan bu zayıflara rehber olamaz? Akıl bahsinin değil, can bahsinin kıymetini anlayacak. Akıl bahsi inci de mercan da olsa, can bahsi bir başka bahistir. Akıl bahsi ona erişemez. 1525. Can bahsi başka bir makamın bahsidir. Can badesinin bir başka kıvamı vardır. Akli bahislerin itibarda olduğu zamanda Ömer ile Ebu'l-Hikem dost ve aşina idiler. Fakat Ömer akıl babından can babına geçince Ebu'l-Hikem o bahiste Ebu Cehil oldu. Ebu Cehil his ve akıl ölçülerine göre kamil idiyse de can terazisine vurulunca cahilin ta kendisiydi. Akli ve hissi bahisleri ister sebep bil, ister eser bil ama cana ait bahislere şaş, şaş da kal. 1530. Ey nur arayan, bir kere canın ziyası parladı mı ne lazım? Ne mezum, ne nafi, ne muktazi gibi akli delil ve bahisler kalır. Dipnot, usul ehli indinde kullanılan tabirlerdir. Gözü gören kimsenin nuru da parlayıcıdır. O asa gibi olan delile muhtaç değildir. Allah elbette kendi şanına layık işler görmektedir. Sen, insanın da kendine göre ve kendi iradesiyle bir takım işler yaptığını bil. Sonra bir hakkın yaptığına, bir de kulun yaptıklarına bak. Aradaki farkı gör. Ne kul kaderiyecilerin dediği gibi kendi fiillerinin yaratıcısıdır, ne Allah kulun bütün yaptıklarının kayıtsız ve şartsız bir yardımcısı. Halkın bütün yaptıklarını doğrudan doğruya hakkın eseri biliyorsan, bu takdirde kötü işler yapan kimseye çıkışmaya ne hakkın var? Neden Allah'ın yaptığı işlerden dolayı kulları cezalandırmaya yahut kullara mükafat vermeye kalkıyorsun? Bizim hareketlerimiz elbette Allah'ın malumu ve hatta Allah bizim yaptığımız hareketlerin de yaratıcısıdır. Ancak fiillerimizde ve hareketlerimizde bizim cüz'i ihtiyar veya cüz'i irade dediğimiz bir hissemiz vardır ki bunu yakından bilmek ve derinden görmek doğrudur. Çünkü çok defa yaptıklarımız iyi de olsa, kötü de olsa kendi elimizden çıkıyor. Biz söz söylerken söylediğimiz cümlelerin artık hangi harflerden meydana geldiğini düşünemeyiz. Eğer bunu düşünme ve kollamaya kalkarsak sözümüzde mana denilen gaye zayıflar, hatta yok olur. Kısaca biz manayı söyleriz. Harfler ve kelimeler bu manayı ifade etmemiz için bize kendiliklerinden gelirler. Bu tıpkı insanın bir bakışta hem önünü hem arkasını göremeyişi gibidir. Madem ki insan bir anda hem sözündeki manayı hem de bu sözü teşkil eden kelimelerin kaç harften veya hangi harflerden meydana geldiğini bir arada ve aynı kuvvetle kavrayamıyor, o halde can bu iki hareketin birden nasıl faili olur? İşlenen suçtan dolayı şeytan da Adem de hakla karşı karşıya geldiler. Şeytan Allah'a, beni sen kandırdın, hatta sen azdırdın dedi. Bütün hareketlerinin suçunu Allah'a yükledi. Gerçi fiillerin ve hareketlerin de haliki Allah'tı. Ancak onlardan hangisinin yapılıp hangisinin yapılmayacağını seçme hürriyetini insana bırakmıştı. Bunun içindir ki Adem peygamber öyle düşünmedi, öyle demedi. Allah'ım, biz Havva ile birlikte şeytana kandık. Fiillerin iyisi dururken kötüsünü işledik. Böylelikle kendi nefsimize zulmettik. Eğer sen bizi bağışlarsan kurtuluruz. Eğer affetmezsen bunun cezasını çekecek ve mahrumlar arasında yer alacağız dedi. Halbuki fiillerin yaratıcısı Allah'tı. Fakat Adem edebe riayet ederek kendi yaptığını Allah'tan bilmeye kalkmadı. Her yapılanın ezeli iradeye bağlı olduğunu bildiği halde fiilinde kendi cüz'i iradesinin veya iradesizliğinin oynadığı rolü düşünerek tövbeye başvurdu. O zaman Allah, senin yaptıklarının da başına gelen felaketler de şüphesiz benim kazam, benim iradem ve benim takdirimle oldu. Sen ki bunun böyle olduğunu iyi bilirsin. O halde benden özür dilerken bu noktayı niçin ileri sürdü? Dedi. Aldığı cevap Adem peygambere yakışan bir düşünceydi. Adem, senden korktum ve edebi terk etmedim diyordu. Bu söz Allah'a makbul oldu. Adem'e, ben de senin bu anını gördüm ve seni korudum dedi. Senin gösterdiğin edep ve incelik Benim sana yardımım ve ihsanımdır. Seni bu hareketinden dolayı korudum ve koruyacağım buyurdu. Bu dünya ahvalinde de böyle değil midir? Bir kimseden hürmet görmek isteyenin önce kendisi ona saygı gösterecektir. İnsan ancak şeker götürdüğü yerde helva yer. Sen tam bir gönül verişle sevmediğinden onun seni sevmesini nasıl isteyebilirsin? Hatta bu ilahi hakikatte bile böyledir. Allah elbette kendini en çok sevenlere gönül verecektir. İyilikler iyiler içindir. Temizlikler temizler içindir. Aşk sevenler içindir. İlahi aşk şarabı ise onu içebilecekler içindir. Bilirsin ki insanın eli iki sebeple titrer. Ya hastalık ve ihtiyarlıkla bu el artık titreci olmuştur, yahut sen onu bir maksatla sallar, titretir ve titrek gösterirsin. Kasıtla titrediğin el eğer bir şeyi kırdı, bir şerbet döktüyse bunun suçu senindir. Çünkü onu senin ihtiyarın titretti. Fakat eli kendiliğinden titreyeni bu yapılan işten nasıl suçlu bulursun? Hatta sen onun elinin titrek olduğunu bilecek ve yapılan işi ona yaptırmayacak, kendin yapacaktın. Böylelikle suçun iki misli olduysa bu senin hem kastından hem gafletindendir. Bütün bu söylediklerim akla ait bahislerdir. Bu ne akıldır diye sorarsan söyleyeyim ki sendeki akıl değil. Çünkü cüz'i akıl akıldan sayılmaz. Gerçek akıl nebilerle velilerde ışıldayan külli akıldır. Aklı sonradan başına gelenlerin çektiklerini de hor görmeyeceksin. Elbette akılsız bir baş bir o taşa bir bu taşa çarpacak. Bazen fiillerinin suçunu Allah'a yükleyecek. Bazen de bu suçu yüklenebilmenin edebine ve olgunluğuna yükselecektir. Bununla beraber akıl bahsinin de üstünde, yani aklın da üstünde bir kuvvet vardır. Onun adı candır, ruhtur. Can bahsinin yeri ayrı, makamı başkadır. Öyle ki akıl şarabı başka, can şarabı başkadır. Can şarabının öyle bir kıvamı vardır ki kişi o şarabı içme seviyesine ermeye görsün. O zaman aklın en üst derecesinden de ne kadar yücelerde bulunduğunu akıl etmekte güçlük çekmeyecektir. Bunu Hazreti Ömer'le Ebu Cehil'in hikayesinden öğren. Arap'ta iki Ömer vardır. Biri sonradan Müslüman olan Halife Ömer. Öteki önceleri Ömer'den üstün tutulan, bilgisi ve tefekkürüyle Arap'ın dikkatini çeken, bu yüzden kendisine Hikmetler Babası ünvanı verilen yine Ömer adlı sırdaşı ve arkadaşı. Fakat İslamiyet Arap'ta bir nur gibi ışıldadığı zaman bu iki Ömer'den Hikmetler Babası bilinen Ömer İslam olmadı. Yani onun aklı İslamlığa ermedi. Büyük bilgisi bu yüce dini anlamaya yetmedi. Bu yüzden de kendisine Ebul Hikem yerine Ebu Cehil dediler. Buna mukabil iyi ile kötüyü akıl ve bilgi yolundan ziyade can vasıtasıyla fark eden Ömer, İslamlığı seçince ona Ömerül Faruk denildi. Demek ki bir yerde canın ışığı parlamağı görsün. Can nuru bir kere parladı mı, ilmin ve aklın bütün delilleri, bütün ıstılahları gölgede kalır. Bu gönülde aşk güneşinin parlaması demektir. Bu takdirde ilim ve akıl yıldızlarına artık görünmemeklik düşer. Hazreti Ömer'in aklından cana gelmesi, küfürden İslam'a gelmesi demek oldu. Çünkü can, hatta akıl ve bilgi gibi en kıymetli yol göstericilere dahi muhtaç olmayan ışıktır. Aşkı bulan nur odur. Yolunu değneğiyle bulabilen, kaldırımları değneğinin ucuyla gören amanın elinden asayı al. Zavallı yürümez olur. Halbuki gönül gözleri can nuruyla ve aşk kudretiyle açık ve aydınlık olan asayı ne yapsın? Yol gösteren değnek gönül gözüyle görmeyen içindir. Yol göstereni aşk olan ise hem yolların hem ilimlerin üstünde yürür. Bunun içindir ki Fuzuli, aşk imiş her ne var alemde, ilim bir kıylukal imiş ancak demiştir. Her nerede olursanız Cenab-ı Hak sizinle beraberdir. Ayet-i kerimesinin tefsiri beyanındadır. Dipnot Hadid 4. Tekrar hikayeye geldik. Esasen ondan ne vakitte ayrıldık ki? Eğer cehil bahsine gelirsek bu onun zindanıdır. Eğer ilim bahsine gelirsek bu onun bağı ve eyvanıdır. Yok, eğer uykuya varırsak onun mesleriyiz. Eğer uyanıklığa ulaşırsak onun hikayesi, onun destanıyız. 1535. Eğer ağlarsak onun rızk ve bereket dolu bulutuyuz ve eğer gülersek onun şimşeğiyiz. Kahır ve kavga Hakk'ın celal tecellisinin aksi, barış ve af ise onun sevgisinin tecellisidir. Bu dolaşık ve karışık alemin içinde biz kimiz? Hiçbir harfle birleşmeyen, hiçbir nokta almayan elif gibiyiz. Allah her yerde ve her halde sizinle beraberdir. Ancak insan aklı bu mes'ud beraberliği idrakte aciz gösterir. Bu bir bakıma saadetlerin en büyüğünde olmanın gafletindendir. Allah görünmediği için nice gafiller onunla birlikte olmanın faziletinden de gafil olurlar. Nice mutlu canlar da vardır ki inanmışların gönlünde olan Allah'ın bu görünmeyişindeki hikmeti idrak ederler. Onun her yerde ve her şeyde olduğunu bilirler. Hatta onun varlıklarda zuhuru ve tecellisi ile kendilerinden geçerler. Fakat biz yine hikayemize dönelim. Yahut ezeli ve ebedi bir hikayenin esasen içinde olduğumuzu ve ondan ayrılmak istesek bile ayrılma kudretinde bulunmadığımızı hatırlayalım. Bilelim ki onunla beraber olmak bu hikayenin içinde olmaktır. Allah'tan gafil olmak, onun hakikatlerinin cahili olmak, onun zindanında olmaktır. Suçlular nasıl zindanlarda çürürse, Hakk'ın cahilleri de nefis ve vücut zindanında öyle zelil olurlar. Çünkü Hakk'ın birliğinde fani olmayıp Allah'tan gayri olanlara saplanmak, tabiat mahbesinde kalıp yok olmak demektir. Buna mukabil onu bilmek, onu bilmeye çalışmak bizi aşkların en gerçeği ile mesut kılar. Böyle bir Allah sevgisi ve Allah bilgisi içinde uykuya varmak, onun cazibesiyle kendinden geçmek demektir. Bu uyku bizi onun varlığında fani olmaya koşturur. Yine böyle bir sarhoşluktan uyanmak da onun varlığında akıl mertebesine yükselmek olur. Bu mertebeye varılınca görür ve anlarız ki bizim bütün maceramız hakikatte o en büyük sevgilinin hikayesidir. Bizim bütün söylediklerimiz aslında onun macerasıdır. Ağlamamız onun rahmet yağmuru, gülmemiz onun korkunç karanlıkları aydınlatan şimşekler gibi bir tebessümüdür. Bizim savaşlarımız onun kahhar oluşundaki kudretin bir uslubu. Bizim barışlarımız ondaki sonsuz aşk ve muhabbetin bir ifadesidir. Kısaca bu dolaşık ve karışık alemin içinde biz yokuz. Fakat o vardır. Bizim yaptıklarımızla yıktıklarımız onun türlü tecellilerinden birer şuledir. Biz uçsuz bucaksız bir aynada onun çok çeşitli görünüşlerinden birer zerreyiz. Ve bu kainatta her an çok renkli, çok ışıklı, çok hareketli nice tezahürler olması onun hikmetlerinin bu benzersiz aynaya aksetmesindendir.